Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin temizlik bölümlerinin sonuncusuna geldik. Teyemmüm bölümündeyiz. Teyemmümle ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hasta veya yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsanız, yani cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm edin de niyet ederek yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah Celle Celaluhu size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Yani Cenab-ı Hak burada gusül emrediyor suyla. Gusül su bulunamazsa toprakla. Yani temizlik her halükarda temizlik olacak. Cenab-ı Hak kullarının temiz olmasını istiyor. Su bulunamazsa da, abdest alınamazsa, gusül edilemezse teyemmümle bir şekilde kısmi de olsa su buluncaya kadar geçici olarak temizlik yapılacak. Teyemmüm, lügatte kastetmek, yönelmek demek. Teyemmüm, kastetmek, yönelmek. Yani toprağa yöneleceksin, toprağa elini mesledeceksin, süreceksin, yüzüne süreceksin, kollarına. O şekilde toprak temizleyici bir varlık, madde. Onun için niyetsiz teyemmüm olmaz. Kasıt, yönelmek niyetle olduğu için teyemmümde niyet farz kabul ediliyor. Abdest de farz değil ama teyemmümde farz. Çünkü onu da hani yönelmek gerekiyor, kasıt gerekiyor. Bu sebeple niyet önemli. Niyet onun mahiyetine dahildir. Teyemmümün mahiyetine dahil niyet. Terim olarak teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük hükmü kirliliği, hadesi gidermek maksadıyla İki eli temiz toprak veya yer cinsinden sayılan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmü temizliktir. Demek ki teyemmüm ıstılahi manada su yok ya bulamıyorsun veya da var ama kullanamıyorsun. Hastalık sebebiyle, farklı sebebiyle kullanılamıyor. Böyle durumlarda küçük veya büyük hükmü kirlilik. Zahiri kirlilik değil. Zahiri kirliliği toprakla yıkayamazsın. Onu belki ovalarsın falan, nispeten çıktığı kadar çıkar ama hükmü kirliliği, abdestsizlik, hükmü kirlilik demek abdestsizlik hali demek. İnsanın bedeni, elleri, ayakları çok tertemiz olur zahiren ama hükmen kirli olabilir. Abdestsiz ise kirlidir. Abdest aldığında hükmen kirli, temiz olur. Bazen de zahiri kirlidir ama hükmen temizdir. Bu ikisi farklı şeyler. Bunları gidermek maksadıyla toprak veya toprak cinsinden, yer cinsinden bir maddeye ellerini sürerek yüzü ve kolları meshetmeye teyemmüm diyoruz. Bu hükmü bir temizlik oluyor. Manevi bir temizlik, görünmeyen bir temizlik. Ayet-i Kerime'de geçen sa'id kelimesi, sa'iden, tayyiben, temiz, yeryüzü demektir. Sa'id yeryüzü, temiz bir toprak. Yerin yüzündeki toprak. Ki taşı da toprağı da içine alır. Taş, toprak, yer cinsinden. Bu sebeple ele hiç toprak bulaşmasa bile bir taş ile de teyemmüm caizdir. Lakin İmam Şafii rahmetullahi aleyh birazcık olsun toprak bulaşmalı demiştir. Hanefilerden toprak bulaşması bile taş üzerinde teyemmüm yapılabiliyor demek. Tayyib de tertemiz demektir. Tertemiz. Saiden tayyiben. Binaenaleyh toprak pis veya şüpheli olmamalıdır. Teyemmüm için toprak pis veya şüpheli olmamalıdır. Demek ki İslam'da maddi ve manevi temizlik meselesinin o kadar ehemmiyeti vardır ki su bulunmadığı zaman hiç olmazsa gusül veya abdest yerine taharete niyet ve kalbini temizliğe bağlayıp maddi cihetten de tertemiz bir toprağı abdest azalarının yarısı demek olan yüzüne ve dirseklerine kadar ellerine dokundurmalıdır. Yani kalbinde temizlik devamlı duruyor zaten. Kalbi devamlı temizliğe bağlı. Teyemmümdeki azalar, yüz ve kollarda abdestin yarısı. Dört farz var abdestin. Yüz, kollar, baş, ayak. Başla ayak bu teyemmümde affediliyor. Yüz ve kollar meshedilmiş oluyor. Yani ellerini bir kere toprağa vurup yüzüne meshetmeli. Bir kere daha vurup dirseklerine kadar ellerini, kollarını meshetmelidir. Bu teyemmüm ayeti ne zaman nazil olmuş? Bununla ilgili bir rivayeti alıyor Buhari Hazretleri buraya. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Seferlerin birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte yola çıkmıştık. Sefer, askeri bir sefer. Beyda veya Zatülceyş mevkiine vardığımızda kardeşim Esma'dan ödünç aldığım gerdanlığım kopup kayboldu. Bir gerdanlık varmış. Esma, ablası olur Esma, büyüğü oluyor. Hazreti Ayşe validemizin ondan ödünç almış. Demek ki o zamanlar yokluk var. Herkesin yok. Birbirinin eşyasını böyle ödünç alıp kullanabiliyorlar zaman zaman. Bu gerdanlık kopmuş, kaybolmuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlığın aranması için o mahallede beklediler. Kumun toprağı karışmış olabilir. Artık orada arıyor insanlar. İnsanlar geziniyor. Ayaklarını basmış olabilir, kaybetmiş olabilir. İnsanlar da onunla beraber beklediler. Halbuki bir su başında değillerdi. Yoldalar. Kocaman ordu. Su başında değil. Abdest, namaz, su, içme suyu, bunlar hepsi sıkıntı olacak. Bazı insanlar Hazreti Ebubekir Sıddık'a gelip Ayşe'nin yaptığını gördün mü? Babasına şikayet ediyorlar Hazreti Ayşe validemize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de diğer insanları da yollarından alıkoydu. Onlar bir su başında değiller. Kimsenin yanında da su yok dediler. Sahabenin telaşı daha çok abdest için, namaz için telaşlanıyor. İçmek de su önemli tabii ki. Diyorlar dikkat etmedi, gerdanını kaybetti. Bak o sebeple insanlar burada yoldan kaldılar. Yanlarında su yok, bir su başında da değiller diye Hazreti Ebu Bekir'e şikayet ediyorlar. Babam Ebu Bekir radıyallahu anh benim yanıma geldi. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de uyumuş, mübarek başını dizime koymuşlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh bana, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de diğer insanları da yollarına alıkoydun. Onlar bir su başında değiller. Kimsenin yanında da su yok dedi. İnsanları zor durumda bıraktın, sıkıştırdın. Niye böyle bir şeye sebep oldun diye. Ebu Bekir radıyallahu anh beni azarladı ve bunun yanında bazı şeyler de söyledi. Kızıyor kızına. Eliyle de böğrüme vurmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek başı dizimde olduğu için hiç kıpırdamadım. Efendimiz uyanmasın diye kıpırdamıyor Ayşe validemiz. Sabrediyor. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktılar. Hiç su yoktu. Allah azze ve celle hazretleri teyemmüm ayetini inzal buyurdu. Bir sebep olacak ki bir olay yaşanacak. Bunun üzerine bir ayet-i kerime inecek. İnsanların zihnini daha çok kalacak. Daha iyi öğrenmiş olacaklar. Mesele kavranmış olacak. Mesele gündemde olacak. Böyle bazı ayetlerin iniş sebepleri var. İşte böyle bir olay, sıkıntı üzerine ayet-i kerime iniyor ve büyük bir ferahlık getiriyor, kapı açıyor, yol açıyor. Herkes teyemmüm ediyor. Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh sahabeden, ey Ebu Bekir hanedanı, bu sizin ilk bereketiniz değildir dedi. Hazreti Ebu Bekir'in, kızı Ayşe'nin pek çok bereketleri olmuş, haklarında ayet-i kerimeler inmiş. Müminlere kolaylıklar gelmiş onlar vesilesiyle. İşte diyor bu da onlardan birisi ama bu ilk değil diyor yani. Daha önce de sizin iyilikleriniz oldu, bereketleriniz oldu diye. Onları methediyor. Üseyd bin Hudayr biraz da tabii ki kızdıkları içinde belki mahcubiyet de duyuyor sahabiler. Kızmıştık ama sonunda bak büyük bir bereket varmış, hikmet varmış diye. Üzerine bindiğim deveyi kaldırdığımızda gerdanlığı altında bulduk. Artık bulunmuyor gerdanlık. Gidelim diye deveyi kaldırınca gerdanlık da devenin altındaymış. Kolay bir yer demiş aslında ama bir hikmeti var tabii ki. Cenab-ı Hak bir olay yaşatacak, bir ayetler o konuyla ilgili inecek. O sebeple böyle bir sıkıntı yaşamış sahabe-i kiram. Sonra da ferahlık. Bir iş daraldığında genişler diyor Mecelle maddesi. İşte burada daralmış, sonra da Cenab-ı Hak onu genişletmiş, ferahlatmış. Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh Hazreti Ayşe validemize dua ederek şu hakikati de beyan etmiştir. Diğer rivayette de şu ifadeler de var. Allah Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Vallahi senin başına hoşlanmadığın hangi iş gelse Allah Celle Celaluhu mutlaka onda senin ve bütün müminler için bir hayır ve ferahlık yaratmıştır. İfk hadisesinde de sıkıntı yaşıyor Hazreti Ayşe Validemiz. Sonra ayet-i kerimeler geliyor. Müslümanlara ikazlar geliyor. Affedildikleri bildiriliyor. Onlar için bir ferahlık, kolaylık olur. Bazı hükümler geliyor. Üseyd radıyallahu anh ikinci akabe gecesi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Evs kabilesi üzerine nakib, temsilci tayin edilen sahabidir. Nakib, temsilci demek. 12 temsilci seçmişlerdi Ensar. 70 küsur kişiden. Onlardan birisi demek ki akabe beyatlarına katılan, met edilen sahabilerden birisi. Gerdanlığı yollarda aramaya giden sahabilerin başında emir idi. Demek ki bir ekip oluşturulmuş, yollarda aranmış gerdanlık. Onların başında da Üseyd radıyallahu anh varmış. Sonra biz diyor sıkıntı çektik ama sonra büyük bir ferahlık. Kıyamete kadar devam edecek bir ferahlık, kolaylık. Yani bu vesileyle bir teyemmüm kolaylığının indirilmesi, ruhsatının indirilmesi büyük bir şey tabii ki idrak edenler için. Teyemmüm Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hasaisindendir. Yani ona mahsus olan hükümlerden birisidir. Önceki kavimlere, önceki ümmetlere verilmeyen bir kolaylıktır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın haber verdiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Benden evvel hiç kimseye verilmeyen 5 şey bana ihsan edildi. Efendimizin hasaisi çok. Hasais hususi yönler, hususi hükümler demek. Efendimiz'e ait, ona mahsus olan şeyler, başkasına verilmeyen, başka insanlara, başka peygamberlere verilmeyen. Efendimizin bu konudaki hasaisi çok fazla. Burada Efendimiz 5'ini zikrediyor, sayıyor. Bir aylık yola kadar düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardım edildim. Bir aylık mesafe. Medine'den Bizans'a kadar. Orada Bizanslılar bile korkmuşlar Peygamber Efendimiz'den. İşte Tebük'te karşısına çıkamamışlar. Bu sebeple Efendimiz bir aylık mesafeden diyor korku veriyor Cenab-ı Hak düşmanlarıma. Böyle bir hususiyet verdi bana. Efendimiz'in heybetinden bir aylık mesafeden korkuyor insanlar. Yürüme, deve yol yürüyüşü mesafesiyle bir aylık mesafe şimdi olsa bir aylık bütün dünyayı zaten dolaşmış olur. 2. Yeryüzü bana namazgah ve temizlik vasıtası kılındı. Yeryüzü namazgah. İstediğimiz yerde temiz bir yerde hemen namazımızı kılabiliyoruz. Önceki dinlerde öyle değil. Mutlaka ibadethaneye gitmesi gerekiyor. Hristiyanların, Yahudilerin. Onun için bir sıkıntı, zorluk oluyor. Ama İslam ümmeti için yeryüzü mescit kılındı. Yeryüzünü mescit gibi tertemiz tutmak gerekiyor. Her yerde namaz kılınabilir. İşte yol kenarlarında namazgahlar var. Namazgah mevkinin ismi oradan geliyor. Orada namazgah var. Çeşitli İstanbul'un değişik yerlerine bakıyorsunuz. Anadolu'nun farklı yerlerinde yol kenarlarında namazgahlar var. Yolcular giderken bir yer çevirmişler. Orası özellikle temiz tutuluyor. İnsanlar orada konaklıyor, namazını kılıyor, ihtiyaçlarını görüyor, dinleniyor. Oradan yoluna devam ediyor. Yeryüzü namazgah kılındı diyor Efendimiz. Ki ben nerede namaz vakti gelirse hemen orada namazını kılsın buyuruyor. Sonra bir de temizlik vasıtası, temizleyici. Hem temiz hem temizleyici. Toprak temiz, bir de temizleyici. İşte teyemmüm alıyoruz. Temizleyici olduğu için teyemmüm alıyoruz. Onun için ümmetimden birinin namaz vakti nerede gelirse hemen oracıkta namazını kılıversin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da önemli bir şey. Cenab-ı Hak toprağı yaratan o, özellikleri veren o. Temizleyicilik özelliği vermese toprağa, o zaman toprak temizleyici olmaz, kirletici olurdu. Üzerimize toprak deyince yıkamak durumunda kalırdık. Diğer pis, kirletici şeyler, maddeler o da olduğu gibi. 3. Ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Önceki ümmetlere de ganimet yemek helal değil. Savaştan aldıkları ganimetleri bir yere topluyorlar. Gökten bir ateş inerek onu yakıyor. Yakarsa kabul olduğunu gösteriyor. Yakmazsa, ganimetlere dokunulmazsa o zaman bir hain olduğu, ganimetten mal çaldığı değişik ihanetlerde bulunduğu anlaşılıyor. O ihanet giderilinceye kadar da ateş gelip yakmıyor o ganimeti. Bu da bir zor bir şey tabi. Asker savaşacak, canını ortaya koyacak, meşakkat çekecek ama sonunda bir en azından nefsin istediği dünyalık bir şey de elde etmeyecek. Tamamen ahiret için çalışılacak. Bu insan nefsi için zor bir şey tabii ki. İnsan nefsi hem dünyada biraz rahat etmek hem ahiret sevabı almak istiyor. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak bize ganimeti helal kılmış. İnsanlar savaşırken Allah için savaşıyor tabii ki. İlahi kelimetullah için savaşıyor. Allah'ın dini yüceltmek için savaşıyor. Ancak diyor ki şehit olursak ne mutlu bize, çok büyük bir saadet. Şehit olmaz kalırsak, gazi olursak da işte ganimet elde ederiz. Hem dünyamız rahatlar hem de sevap almış oluruz diye böyle ikili bir fayda için savaşmış oluyor. Ganimeti de alıyor. Bu da bir insanlar için motive oluyor, teşvik sebebi oluyor. Dördüncüsü, bana şefaat verildi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hususiyetlerini sayıyor. Şefaat verildi. Şefaat başka peygamberlerin de hakkı var ama bu şefaat, şefaat-ı uzma, büyük şefaat makamı. Sadece Efendimiz'e verilen bir makam. İlk şefaat edecek ve çok geniş kitlelere şefaat edecek Efendimiz. Bu şefaat hakkını Cenab-ı Hak veriyor. Bu şefaat ise maalesef bazı harici kafalar yanlış anlıyor. Zannediyorlar ki şefaat Allah Teala istemediği halde haşa onun elinden zorla günahkarları kurtarmak zannediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi diye. Tabii bunu hiçbir akıllı bir Müslüman kabul etmez. Hiçbir akıllı insan kabul etmeyeceği bir şeyi böyle sanki insanlar böyle düşünüyormuş gibi zannederek tenkit etmeye, işte şefaati reddetmeye kalkıyorlar. Halbuki şefaat ne demektir? Şefaat demek dua demektir. Allah'tan istersin, Allah verirse verir, vermezse vermiyorum der. Şefaati verecek, şefaat hakkını verecek Allah Teala'dır. Şefaati kabul edecek Allah Teala'dır. Ve kimlere şefaat edileceğini, ne kadar şefaat edileceğini de belirleyen Allah Teala'dır. Geriye ne kaldı o zaman? Cenab-ı Hakk'ın iradesi dahilinde olan bir şey. Bunu sanki haşa Allah razı olmadığı halde zorla insanları kurtarmak gibi anlamak bir aptallıktır. Yani bunu böyle anlayan insanlar maalesef profesörüz diye geçiniyorlar. Televizyonlarda buraya ders veriyorlar millete. Bu şefaati de insanların bugüne kadar doğru olarak anladığı şefaati de dua manasında, özünde dua var. Şefaatte bugünlerde böyle çarpıtmak isteyen insanlar var. Onlara da kulak asmamak gerekiyor. Beşincisi, benden evvel her nebi hususi olarak kendi kavmine gönderilirken ben umumi olarak bütün insanlığa gönderildim buyuruyor. Efendimiz 5 tane hususiyetini sayıyor. Diğer insanlarda, diğer peygamberlerde olmayan 5 hususiyetini burada Efendimiz zikretmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahtisi nimet kabilinden bildirdikleri bu haberi son gazveleri olan Tebuk seferinde söylemişlerdir. Tebük'te Efendimiz'in söylediği bir söz bu. Bunu niye söylüyor? Kendisinden bahsediyor. Normalde kendisinden bahsetmek enaniyet olabilir. Ama Cenab-ı Hak فَاَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّسْ buyuruyor Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e. Allah'ın senin üzerindeki olan nimetlerini anlat, onlardan bahset, onları yad et, zikret ve onlara şükret. Tahtisi nimet kabilinin diye bu da dilimize geçmiş. İnsanlar bazen kendi üzerindeki nimetleri bildirmek durumunda kaldığı zaman tahtisi nimet kabilinden şunu söylüyorum ki diyerek üzerindeki nimetleri söyler. Yani Allah bana verdiği nimetleri zikredip şükretmek. Onları hatırlayıp şükretmek babından söylüyorum. Teşekkür babında söylüyorum manasında tahtisi nimet diyoruz. Nimetten bahsetmek. Bir de Efendimiz tebliğci, tebliğ vazifesi var. Cenab-ı Hak bu dini, dinle ilgili hükümleri, esasları, haberleri vahyediyor peygamberimize. Peygamberimize de bunları vazife vermiş. Bunları tebliğ et ümmetine diye. Efendimiz'e tebliğ ediyor. Kendisiyle ilgili haberler gelince onu da tebliğ ediyor. İşte kendisinin kıyametteki o Seyyidü Beni Adem, Beni Adem'in efendisi olmasıyla ilgili bir bilgi var, haber. Bunu Cenab-ı Hak ümmetine bildir, insanlığa bildir diyor. Efendimiz'e tebliğ ediyor. Kendisiyle ilgili bir haber belki ama bir vazife icabı Efendimiz'in söylüyor. Bir de tahtesi nimet kabilinden söylüyor. Ve la fahra buyuruyor. Övmek için bunları söylemiyorum diye buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün düşmanlarına karşı Allah'ın yardımına nail olmuşlardı. Burada bir aylık mesafeden bahsedilmesinin sebebi, o zaman Medine-i Tahireleri ile düşmanları arasında hiçbir taraftan bir aylıktan ziyade mesafenin mevcut olmaması idi. Düşmanlar artık Bizans'a kadar kovulmuş, uzaklaşmış. Bizans'a kadar Müslümanların hakimiyetinde. O zaman bir aylık mesafede var düşman. Onun için Efendimiz düşmanların sınırını bildiriyor. Belki daha uzakta olsa düşmanlar, daha uzak, bir aylık değil de iki aylık mesafede söyleyebilirdi. Geçmiş peygamberler zamanında ancak havra, kilise gibi ibadete tahsis edilmiş yerlerde namaz kılınabiliyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ümmetine ise temiz olmak şartıyla bütün yeryüzü mescit olduğu gibi, temiz olan toprağı da temizleyici ve hadesi izale edici kıldı Cenab-ı Hak. Abdest suyu bulamayan kimse hemen toprakla teyemmüm edip nerede olursa olsun hemen orada namaza durabilir. Şair ne güzel söylemiş. Basmasa mübarek kademin ruyu zemine, pak itmez idi kimseyi hak ile teyemmüm. Peygamberimize hitap ediyor şair. Diyor ki, ya Resulallah, senin mübarek ayağın yeryüzüne basmasaydı teyemmüm ile toprak kimseyi temiz yapmazdı. Burada bir hüsnü talil yapıyor. Toprağın temizleyici olmasını Peygamber Efendimiz'in ona ayak basmasına bağlıyor. Sebep olarak Peygamberimizin ayak basmasını gösteriyor. Efendimiz ayak bastığı için diyor sen temizleyici oldun diyor. Çünkü önceki ümmetlerde temizleyici değildi toprak. Peygamber Efendimiz gelince Cenab-ı Hak ona temizleyicilik vasfı verdi. Ol dedi, temizleyici oldu veya hükmünü değiştirdi. Artık bilmiyoruz, mahiyetini mi değiştirdi, hükmünü mü değiştirdi. Onların hepsi de Allah'ın elinde olan şeyler. Geçmiş ümmetlerden kimine cihat izni verilmemişti. Verilenlerin de ganimetlerden istifade etmesine müsaade edilmemişti. Demek ki çeşit çeşit hükümler var. Kimisine cihat izni verilmiyor, kimisine emrediliyor, kimisine ganimet helal kılınmıyor. Bize ise Mekke döneminde cihat izni verilmedi. Hicretle birlikte izin verildi. Sonra da emredildi. Yeryüzünde Allah'ın dini hakim oluncaya kadar, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar cihat edin diye emredildi son olarak da. Bu şekilde en son hüküm emir olarak kaldı. Müslümanlar yeryüzündeki sıkıntılar giderinceye kadar Allah'ın yoluna gayret edecekler, çalışacaklar ellerindeki bütün imkanlarla. Halbuki Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e şöyle hitap buyurmaktadır. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'tan korkun. Yani ganimete ihanet edenler var, ganimet malından çalanlar falan var. Bunlara dikkat edin. Şüphesiz ki Allah çok mağfiret ve merhamet sahibidir. Burada bahsedilen şefaatten murat, şefaati uzma ve şefaati hassadır. Hususi Efendimiz'e has olan şefaat, yoksa diğer peygamberlerin de şefaatleri var. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olan özellikler, hasais, burada zikredilen 5 şeyden ibaret değildir. Diğer rivayetlerde başka şeylerden de bahsedilmektedir. Ebu Said Nişaburi, Şerefül Mustafa isimli eserinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerde olmayan hususiyetlerini 60'a kadar çıkarmıştır. 60 kadar. Bunlardan bir kısmı şöyledir. Resulullah Efendimiz'e cevami'ul kelim, yani az sözle çok manalar ifade etme kabiliyeti verilmiştir. Özlü sözler, özlü söz söyleme kabiliyeti verilmiş. Nebiler silsilesi onunla sona erdirilmiştir. Son peygamber olması, o da bir hususiyet. Ümmetinin tuttuğu saflar meleklerin safına benzer. Namaz kılarkenki saflarımız, onun da bir özelliği var demek. Arş-ı Rahman'ın altındaki bir hazineden Bakara suresinin sonundaki ayetler ihsan edilmiştir. Emenen Resulü. Bunlar çok faziletli ayetler. Arşın altındaki bir hazineden ikram edilmiş peygamberimize. Efendimiz de buyuruyor ki yatmadan önce bunu okuyan insana bunlar kafi gelir buyuruyor. Onun için yatsı namazından sonra okumayı adet edinmiş ecdadımız. Önceki ümmetlere verilen ağır cezalar ümmeti Muhammed'e hafifletilmiştir. Dünyadayken ağır cezalar, kefaretler vardı. Önceki kavimlere, milletlere, bizim üzerimizden bunlar kaldırıldı. Hata ile ve unutarak yapılan günahlar rahmet-i ilahi eseri olarak cezalandırılmaz. Bu da Efendimiz'in ümmetine mahsus bir kolaylık. Unutarak yaptıysa, hata ile yaptıysa Yeryüzünün anahtarları kendilerine verilmiştir Efendimiz'e ki ümmetinin yeryüzünde tasarruf edeceğine işarettir. Bana mefatihul arzın anahtarları verildi diyor Cenab-ı Peygamberimiz. Demek ki bu da neye işaretmiş? Ümmetinin yeryüzünde tasarruf edeceğine, yeryüzünü fethedeceğine işaret. Ahmet diye isimlendirilmeleri ki dünya ve ukbada yerde ve gökte herkes tarafından tanındığını ve övüldüğünü ifade eder. Ahmet ismi Efendimizin hususiyetlerinden birisi yerde gökte Efendimizin tanındığını, övüldüğünü gösteriyor. Herkes tarafından övüldüğünü ifade eden bir isim. Ümmeti ümmetlerin en hayırlısı kılınmıştır. Küntüm hayr ümmetin buyuruyor ayet-i kerimede. En hayırlı ümmet kılınmış ümmeti Muhammed. Bu da peygamberimizin özelliği. Kevser verilmiştir. Kevser havzu, Kevser nehri cennetteki Efendimiz'e verilmiş bunun hasaisindendir. İnne atayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Livaül hamdin sahibidir ki Hazreti Adem aleyhisselam ve ondan beriye bütün peygamberler o sancağın altındadır. Hamd sancağı diyoruz. Efendimiz bunu bildiriyor. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim dahil bütün peygamberler, bütün insanlar o sancağın altındadır. Efendimiz şefaat etmeden önce secdeye varıp Allah'a hamd edeceğini, Cenab-ı Hakk'ın o güne kadar bilmediği hamdleri kendisine ilham ederek o hamdlerle hamd edeceğini, bir hafta böyle hamd edeceğini ifade ediyor. O hamdin peşinden şefaat hakkı veriliyor. Efendimiz'e kaldır başını şefaat et, şefaatin kabul edilecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra Hazreti Adem'den itibaren bütün insanlar, herkes o sıkıntılı mahşer meydanından kurtulmuş oluyor. Hesap başlamış oluyor. Böylece Efendimiz'in şefaati altında oluyor bütün insanlar. Hamd sancağı da Allah-u Alem bununla bir alakası var. Yani hamd sancağının isminin hamd olması, Efendimiz'in hamd ile şefaat makamını elde etmesi, hamd ile o şefaatle insanların rahatlatması ve bütün insanların da o hamd sancağının altında bulunması böyle bir bağlantı olabilir. Allah'ın yardımıyla şeytanı Müslüman olmuştur. Bütün insanların yanında bir şeytan musallat olmuş. Onu aldatmak için geziyor yanında. Şeytanın neslinden, çocuklarından, torunlarından herkesin yanında var. Peygamberimizin Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Resulullah sizin de var mı yanınızda? Benim de var ama diyor Allah lütfetti. Müslüman oldu diyor. Teslim oldu. Efendimizin özelliği artık ona kötülük emretmiyor. Geçmiş ve gelecek günahları mağfiret edilmiştir. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhara ve yutimme ni'metahu aleyke ve yehdike sıratan mustakime. Bütün günahlarını ifade ediyor. Yoksa efendim günah işlemiş de affedilmiş manasında değil ama müsaade edilmemiş, günah işlemesine masum olmuş, korunmuş veya olsaydı affedilirdi ama yok. Gelecek günahları da olmayacak, böyle olsa affedilir gibi ufak zelleler var. Daha iyinin yanında iyi yapması, tercih etmesi gibi şeyler var. Bunların tamamen affedildiği, affedilmiş olduğu, yani Efendimiz'in şerefini gösteren bir ifade bu. Günahların affından ziyade Cenab-ı Hakk'ın ona nasıl bir değer verdiğini gösteren bir ifade. Efendimiz'e mahsus bir hususiyet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in günahı olsa olsa terki evladır. Yani evla olanı terk edip iyi olan, daha iyi olanı bırakıp iyi olanı yapmaktır. Yani ümmetine kolaylık göstermek için daha iyi olanı bırakıp iyi olana yapmasıdır. Terki evla dediğimiz o. Evla en iyi olan demek. Yoksa şeriat sahibi olan bir zattan günahın sadır olması hatıra gelmez. Hüküm koyan, Allah adına konuşan bir insan hata yaparsa, yanlış konuşursa kıyamete kadar bir yanlışın yolu açılmış olur. Bu aklen mümkün doğru bir şey değildir. Önceki peygamberler terki evladan dolayı itaba düçar oldukları, azarlandıkları halde Nebi Zişan Efendimiz bu sebeple azarlanmamışlardır. Demek ki önceki peygamberler hep azimetle amel etmek, evla olanla amel etmek durumunda onu bırakırsa azarlanıyor. Ama peygamberimiz ümmetine kolaylık için devamlı iki şey arasında, iki şey de mubahsa en kolayını tercih ediyor. İki şey var, birisi zor, birisi kolay. İkisi de mubah. Zor yaparsa belki daha çok sevap alınacak, daha evla. Ama Efendimiz ümmetime kolaylık olsun diye, devamlılık olsun, yapabilsinler diye, bıkmasınlar diye kolay olanı tercih ediyor kıymetli dinleyenler. Bunlar da Efendimizin hususiyetleri. İşte teyemmüm de bu hususiyetlerden birisi. ümmeti Muhammed'e teyemmümün caiz kılınması, yeryüzünün temiz kılınması. Bu da güzel, büyük bir nimet. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Burada programımıza son veriyoruz kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.